Ayrım 13, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 161. Vakıf 2 Haziran 1986, saat 8:15. Bilimlerin pek çok sıralanması var. Her sıralama kendine göre bir mantığa ve bu mantığın gerektirdiği gerekçelere dayanıyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nin Sanat Bienali'nin benim de katıldığım bir konuşmasında profesörler bu değişik sıralamaları uzun uzun anlatmışlardı. Gerekçelerine bakılınca ayrı ayrı her sıralamaya kendi mantığı içinde katılmamak olanaksız. Dün gece insanın insanla ve doğayla doğrudan olan doğal ilişkisiyle bir araç aracılığıyla dolaylı ilişkisi üzerinde düşünüp bu konunun notunu alırken bilimleri önce iki ana dala ayırmak gerektiğine inandım. Bu bilim sıralaması insanın insanla doğal ve yapaysal ilişkisi üzerine not yazdıktan gece yarısından sonra saat 3 ya da 4 suları yatakta düşündüm. İnsanın insanla ve insanın doğayla doğrudan araya hiç aracı girmeden olan ilişkisi doğal ilişkidir. Ve bu doğal ilişkilerin bilimleri de doğal bilimlerdir. Fizik, kimya, coğrafya, astronomi, jeoloji, botanik, biyoloji, fizyoloji ve benzeri. Ve bunlardan soyutlanarak çıkan bilimlerin asası olan matematik. İnsanların bir de araya aracı sokarak insanla ve doğayla ilişkileri vardır. Örneğin söz doğal ama yazı yapaydır. Ses doğal, müzik ve çalgı yapaydır. Ayni mübadele doğaldır, para yapaydır. Demek insanın insanla ve doğayla bir doğal bir yapay ilişkisi var. Doğal ilişkisinin bilimlerine doğal bilimler, yapay ilişkisinin bilimlerine yapaysal bilimler demek doğru olur. Yapaysal bilimler, edebiyat bilimi, estetik, toplum bilim, science politik, maliye, ekonomi. Buradan şu çıkıyor, yapayla yapaysalın ayrımı. Yapay, iki nokta üst üste, sun, yapaysal, suni. Doğa, tabiat, doğal, tabii. Ataoğlu'nun karısıyla tartışmada kullanılacak. Vakıf 22 Haziran 1986, sabahtan başlayarak 07:00-19:20. Bilinçte ve bilinç altındaki ve bellekteki birikimlerin, çağrışımların hiç ayrımsamadan etkilerini görünce şaşıp kalıyorum. Örneğin yeni bir oyun yazıyorum ve bu oyunda yeni bir buluşum olduğunu sandığım bir duygu ve düşünceyi eski yazılarımı karıştırırken bir de bakıyorum ki yıllarca, 20-30 yıl önce yazmışım. Yani o düşünce ve duyguyu eskiden de yaşamışım ve unutmuşum. Ya da unuttuğumu sanmışım. Oysa içimde bir yerde, bilinçaltımda, belleğimde durup durur. Zaman zaman bilinç üstüne çıkmaya, her ışığı görünce kendini dışlamaya uygun koşulu bulduğunda filiz vermeye çalışırmış. Ve bir gün gün ışığına çıkıyor. Onu yazıyorum ve yeni bir şey yazdığımı sanıyorum. Yıllar önceki yazılarımı karıştırınca da bir bakıyorum ki aynı şeyi ya da bir ya da ayrı tarihlerde birkaç kez daha yazmışım. Bu olaya öyle şaşıyorum. Bu biraz, biraz değil çokça, düşlerimdeki beni çok şaşırtan başka bir olaya benziyor. Çocukluğumda ya da gençliğimde tanıdığım ama yıllarca görüşmediğim, adını duymadığım, düşünmediğim, hiç anımsamadığım birisini, bir arkadaşım örneğin, yıllar sonra rüyamda görünce pek çok şaşırıyorum. O insan, o anı bilinçaltımın hangi karanlık dehlizlerine saklanıp kalmış ve nasıl 40-50 yıl sonra ortaya çıkıyor? Edip ağabeyimin ölürken son sözleri olarak annemi sayıklaması da böyle bir şey değil mi? Ben bu olayı Şeytan Aldatmacası romanımda kullanmalıyım. Hemen şimdi romanın notlarına yazayım. İzi iyi kalmamış ya da kalmadığını sandığım bir olayın, bir düşünce ya da duygunun gizlendiği karanlıklardan yıllar sonra gün ışığına fışkırmasının bir örneğini de bugünlerde yaşamakta olduğumu radyodaki bir şarkıdan kulağıma takılan şu dizeyle anladım. İstediklerime şimdi pişmanım efendim. Ben birkaç aydan beri pişmanlık üstüne bir şiir yazmak istiyordum. Bu düşünce bana 70 yaşım ilişkisiyle bir yazı yazarken gelmiş ve o yazımda pişmanlık duymanın gerçekliği üzerinde durmuştum. Pişmanlık olayı beni pek düşündürtüyor ve bunu bir de şiirde yansıtma istiyordum çoktan beri ve zaman zaman bu şiirin notlarını almaktaydım ve düşünüyordum. Bu pişmanlık duygusu bana nereden geliyordu? Çocukluğumdan. Çocukluğumdaki İslami dualardan ve tekkelerdeki pişmanlık edebiyatından ve şiiri o biçimde yazmak istiyordum. Bugün radyoda bu şarkıyı duyunca onu çok kez dinlemiş olduğumu anımsadım. Belki de bu şarkı da öbür etkenlere ek olarak belleğime yerleşmişti. Birden kendime deyin bir keşifte bulunmuş gibi oldum. İnsanın kendi bilinçaltında gezisi ne ilginç ve ne güzel. Ankara, Otel Saraç, 26 Haziran 1986, saat 15:12. Dış kapıları, iç kapıları, ara kapıları. Bütün kapıları, pencereleri kapalıydı evin. Duvar içinde duvar, en içeride bir oda var. Odada bir yatak, yatakta bir yaşlı adam çırılçıplak. Hastaydı ateşler içinde. Odanın kapısı açıldı. İçeri giren bir buz kitlesi kocaman. Nasıl girdi kapalı kapılardan? Yaşlı adam yastıktan kaldırıp başını dikkatle baktı buza. Buz kitlesinin içinde bir kadın, genç ve güzel ve çırılçıplak. Buz gizilleştiriyordu güzelliğini. Hasta adam tanır gibi oldu buz içindeki kadını. Sevgililerinden birisi ama hangisi? Hani o çingene bacaklıma benziyor. Buz içindeki kadın geldi yatağa. Yaşlı adam baktı. Yakından bakınca tanıdı. Sevgilisi. Hani o yapıncak çillisi. Sokulunca kadın gördü ki o da değil. Yaşlı adam bütün sevgililerine benzetti buz içindeki donmuş kadını. Bir o sandı, bir öbürü. Hangisi olduğunu anlayamadı. Hepsine benziyordu. Hangi yanına bakarsa onu görüyordu ve bütün sevdiği kadınları gördü. Sarıldı buza. Öyle yanıyordu ki ateşten buz buğular tüterek erimeye başladı. Sonunda o da yerde sular, havada buğularla doldu. Çıplak kadını tutup elinden aldı yaşlı adam. İkisi de çırılçıplaktı ve utanma duygularını hiç bilmiyorlarmış gibi rahat ve özgürdüler. Nasıl girebildin odama bu kapalı kapılardan, pencerelerden? Her yer kapalı. Benim için girilmez yoktur. Nedenli kapalı olsa girmem gereken yere girerim. Ne mutlu benim için. Demek benim odam girmen için gereken bir yer. Evet. Ama niçin? Çok hasta olduğun için. Ölümcül bir hastalık bu. Öyleyse bana yardım etmeye geldin. Sağ ol. Evet, yardım etmeye. Beni tanıyorsun öyleyse. Bütün ölecekleri tanırım. Derin bir susma. Kimsin sen? Can alıcı. Ölüm meleğiyim ben. Bu kadar güzel. Güzel görmek istediğin için güzel görünüyorum sana. Can almaya gelmiştir. Hemen almayıp sevişmeye hazırlar her şeyi. Gücü yeter mi? Nice zamandır kadınla yatmamıştır. Ölüm meleği yardım edecektir. Yatar sevişirler. Kadının teni soğuk, adamın sıcak. Yaşamında almadığı kadar zevk alır. Son sevişmesi olur. Boşalırken canını alır. Ölüm meleği de o sırada ısınmakta, adam soğumaktadır. Buz keser, melek gider. Tarihsiz. Canım. Eve kapalı kapılardan girdi buz kütlesi. İçindeki kadın buğulaşarak çıkar çırılçıplak. Ölüm meleğidir, can alıcıdır. Senin ne güzel bir can alıcısın. Bütün sevdiğim kadınlar gibi ve onlar gibi taze ve onlar gibi genç ve onlar gibi güzel. Canım, önce sevişelim. Bütün sevdiğim kadınlar adına. Son seviştiğim sen ol canım. Sonra al canımı. Tarihsiz. T.R. Baskin, 1981 yapımı. Rejisör Herbert Ross. Senaryo Peter Himes. 28 Haziran 86 günü Cumhuriyet'te şöyle belki de Atilla Dorsay yazılmış. Orta halli bir film. Daha çok oyuncularıyla ayakta duruyor. Hikayeyi bir yere kadar sürüklüyorlar ama işte o kadar. Fazla bir şey beklememek kaydıyla izlenebilir bir film. Oyundaki kız Candice Bergen. Çocuk yayını editörü James Caan. Kabak kafalısı Peter Boyle. Hürriyet şöyle yazmış. TR küçük bir taşra kentinde yetişen hayalperest bir kızdır. Zengin olup üne kavuşarak herkese adını duyurmak amacıyla Chicago'ya gider. Gittiği bir kahvede Larry adlı bir gençle tanışır. Genç kızın tüm yaşantısı değişir. Kısa süre sonra karşısına çıkan sorunları tek başına çözmeye çalışır. Vakıf, 28 Haziran 1986. Niçin benim beğenilerim, sanat yapıtlarını değerlendirmem pek çok aydınlarınkine, eleştirmenlerinkine uymuyor? Salt uymuyor değil, karşıt. Şiirde, oyunda, romanda, sinemada hep böyle oluyor. Uymaması bence doğal değil. Çünkü çoğunluğun hatta genelin yargısı birbirine uyarken ben o yapıtı onlara karşıt değerlendiriyorum. Bunu paradoks diye ya da özgünlük numarası olarak yapmıyorum. Ama böyle anlaşılır diye bir yapıt üstüne düşüncelerimi yazmaktan, açıklamaktan çekiniyorum. Dün gece 27 Haziran. Esin Afşar, Şener Aral'ın evinde Gencay Gürün ve Bilge Su ile az kalsın bir tartışma başlayacaktı. Victor Hugo'nun 93'ü üzerine. Onlar hayran. Ben teksti sevmediğimi söyledim. Sahneye koyuş, sinema tekniği, dekor, ışık çok iyiydi ama tekst ve Erol Keskin'den başka bütün oyuncular kötüydü. Bunları söylediğime pişman oldum. Fellini'nin Amarkordu üzerine yazmak zorunda kalışım da ne büyük görüntülere neden olmuştu. Otobüs filminde de böyle olmuştu. Çok kez değil, hemen her zaman böyle oluyor. Şiirde de, oyunda da, hatta mimaride de, tersi de böyle oluyor. Kimselerin beğenmediği ya da çoğunluğun az beğendiği bir yapıda hayran oluyorum. Fırsat buldukça, zamanım olursa, yani çalışmaktan yorgun düşmemişsem, TV'de filmler seyrediyorum. Yabancı filmler. Filmleri seyretmeden önce o günkü gazetelerdeki eleştirileri okuyorum. Arkasını sonra yazarım. Olağanüstü güzel film. Nedenlerini yazacağım. Vakıf, 2 Temmuz 1986 Salı, saat 2:45. Araya başka bir şey, bir araç girmediği için ayni mübadele insanlar arası çok doğal bir ilişkidir. Sonradan kimi kolaylıklar sağladığı için yapay bir araç olarak insanların doğal ilişkisi olan ayni mübadelenin yerine para girince, zorunlu olarak insanlar arası ilişkide yapaysallık, içtensizlik ve yabancılaşma başlamıştır. Bir bakıma, bu bakımdan insanlar arası ilişkide kitap da para gibi yaşamı kolaylaştıran, ister istemez bir yandan da zorlaştıran ama yapay bir araçtır. Kitap, insanlar arası doğal ilişkinin, doğal iletişimin yerini almıştır. Tıpkı para gibi kitap da insanlar arası ilişkide yapaysallık, içtenlik, çok kez sanıldığının tersine yabancılaşmaya neden olmuştur. Örneğin, sevgisini doğrudan sevdiğine sözlü olarak anlatan insanla, şiir yazarak bu şiiri yayımlayarak anlatan iki insandan ya da bir insanın iki davranışından hangisi daha içtendir? Elbet sözlü olan doğal anlatım. Kitap, basılı madde bir yapaylıktır. Bu yapaylık, sözün, canlı olan sözün donmuş simgesi olan yazının harflerin bulunuşuyla başlamıştır. Sonuç olarak söz doğal, yazı yapaydır. Cihangir, 18 Temmuz 1986. Dünyayı değiştirmek çok büyük bir söz. Bana öyle geliyor ki kimi ilerici ve devrimci aydınlar ve daha çok yazarlar bu sözü önceden söylenmiş bir sözü yinelemek için söylüyorlar. Sonunda bu dünyayı değiştirmek sözünü tıpkı alıştığımız ve sevdiğimiz bir türkünün bir dizesini hiç ayrımsamadan, hatta söylediklerimizi bile bilmeden orada burada nasıl gelişigüzel yinelememiz gibi yenileyip duruyoruz. Elbette bugünkü dünyadan memnun değiller ve hiçbir zaman düşünen insan içinde bulunduğu dünyadan memnun değildir. Bu beğenmediği dünyasını gelecekteki daha iyi bir dünya ile değiştirmek ister. Buna çalışır. Ama dünyayı değiştirmek ne demektir? Dünyayı değiştirmek insanın kendisini değiştirmesiyle başlar. Daha kendisini değiştiremeyen insan dünyayı değiştirmeye kalkması, böyle büyük sallarda bulunması, alışılmış bir türkünün belli bir dizesini gelişigüzel yinelemeye benzer. Dünyayı gerçekten değiştirmenin değil, değiştirmeye çalışmanın ne zor olduğunu anlayabilmemiz için bu işte ilk adımı başlangıcı olan kendimizi değiştirmenin ne denli zor, neredeyse olanaksıza varan bir zorluk olduğunu düşünmeliyiz. Şöyle bir düşünelim. Dünyayı değiştirmeye kalkışan tanıdıklarımızın kaçı kendisini değiştirmek yiğitliğini gösterebilmiştir? Vakıf, 30 Temmuz 1986, saat 11:48. Bir anlamda bizdeki ilkokul öğretmenlerine benziyorum. İlkokul öğretmenleri öğrencilerini ilkokulun birinci sınıfından alarak ilkokulu bitirene dek 5 ya da 8 yıl onları okuturlar. Öğrencilerini ilkokuldan mezun edip yeniden okulun ilk sınıfında öğretmenliğe başlarlar. Ben de onlar gibiyim. Gerek yazdıkları mektuplarda, gerek kitaplarımı imzalatırken konuşmalarında pek çok okurum, edebiyat okumaya, roman, öykü benim kitaplarımla başladıklarını ve öyle alıştıklarını söylerler. Benimle başlarlar. Bu yüzden hemen hepsi bana hocam der ya da mektuplarında hocam diye seslenirler. Onlar artık büyümüşlerdir ama arkadan yeni gelen çocuklar yine benim kitaplarımla okumaya başlamış ve alışmışlardır. Bugüne dek bu böyle en az 3 kuşak sürmüştür. Kim bilir daha kaç kuşak sürecek. Okurlarımdan kimileri de çok eski basımlı kitaplarımı imzalatırlarken bunların kendilerine babalarından, annelerinden, hatta dedelerinden, ninelerinden kaldığını, kitaplarımı okumaya alışkanlıklarını onlardan aldıklarını söylerler. Doğrusu sevinirim ama biraz da içim burkulur. Ne denli yaşlı olduğum da yüzüme vurulmuş oldu gizlice. Kaç kuşak okumuş beni. Çok yaşlı, benden de yaşlı okurlarım gelir ellerinde çantalarla, torbalarla. Bunların içi benim eski basımlı kitaplarımla doludur. O kitapları imzalarken hem övünürüm kendi kendime, hem de gereğinden çok mu yaşadım, niçin zamanımı daha değerli kullanıp asıl yazacaklarımı, yazmam gerekenleri hala yazamadım diye yerinirim. İlkokulu bitirenler orta öğretime geçince birden kendilerini her anlamda büyümüş sanıp kendilerini yetiştirenleri eleştirmeye, beğenmemeye, hatta küçümsemeye kalkarlar. Bu olumsuz ama doğal bir insancıl duygudur. Benim küçük okurlarımın içinde küçükken kitaplarıma hayran olup lise ve üniversite ve gençlik yıllarında beni ve kitaplarımı beğenmeyenler, yapıtlarıma burun kıvıranlar çok olur. Onları anlayışla karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki aydın olma çabalarını sürdürürlerse olgunluğa eriştikleri zaman yaptıklarıma yeniden değer vermeye başlayacaklardır, başlamışlardır. Bunların tanığıyım. Benim ve kitaplarım için gerçek değer okurlarımın olgun çağlarındaki ikinci aşamada verdikleri değerdir. Vakıf 8 Ağustos 1986 saat 18. Bir zamanlar 50 yaşlarıma dek tek başıma hiç içmezdim. 60'lara doğru pek pek seyrek tek başıma içtiğim oldu. Ama ne zaman tek başıma içsem beni bir korku alırdı. Ya alışırsam ya alkolik olursam. İçki bir topluluğun güzellik aracı oluyordu benim için. Tek başına içkinin hiçbir keyfi yoktu ve olamazdı. Ama alışkanlıklar içerlerdi tek başına. Gel zaman, git zaman. 71 yaşındayım. Tek başıma içmekten öyle keyifleniyorum ve tek başımayken kimi zamanlar öylesine içlenip, öylesine içme isteği duyuyorum ki. Şimdi anlamaya başladığım şu. Rakının keyfi tek başına içilince çıkıyor. Değil mi ki yok kendisini seninle, seni kendisiyle buluşturacak kimsen? Hadi bakalım iç de kendi başına kalabalıklaş, sevgili Aziz. Nasıl bir istek duyuyorum anlatması zor. Alkolik olurmuşum. Olmam ya. Olursam ne yazar bu yaşımdan sonra? Kaldı ki alkolik olmaya bile zamanım kalmadı. Vakıf 14 Ağustos 1986 saat 10. Öykü. Dünya bana dar oldu. En dar olan yar oldu. Siz ki bu yaşa gelesiye dünyayı kaç kez gezip dolaştınız. Bunca şaşılası olaylar yaşadınız ve bunca ilginç kişiler tanıdınız. Yaşadığınız bu şaşılasılar ve ilginçler içinde size en şaşılası ve en ilginç gelen olay nedir ve kişiler kimlerdir diye sordu gazeteci. Geniş ve rahat koltukta oturan yaşlı adam gözlerini duvardaki tabloya dikti. Bakışları tablodan çok daha gerilerdeydi. Bir süre düşündü, sonra konuştu. Doğrudur. Yıllarımı verdim, dünyayı kaç kez gelip dolandım. Gitmediğim ülke, görmediğim yer kalmadı denilebilir. Çok şaşılası olayların tanığı oldum. Çok ilginç insanlarla tanıştım. Şimdi siz sorunca düşünüyorum, bunların en şaşılası ve en ilginç olanı hangisidir? Öyle çok ki, gerçekten çok zor seçmek. Ama ikisi var ki onların bende etkisi büyük olmuştur. Bence en şaşılısı ve ilginç olanı onlar. Ancak bu insana göre değişir. Bana öyle gelen belki de size çok doğal gelebilir. Olsun, değil mi ki sordunuz? Bana en şaşılısı ve en ilginç geleni anlatayım. 20, belki de 25 yıl önceydi. Uzak Asya'da Celebes Denizi ile Sulu Denizi arasında küçüklü büyüklü yüzlerce ada vardır. Bu adalarda gezip dolaşıyor, avlanıyor, insanları tanıyor, fotoğraflar ve filmler çekiyor, incelemelerde bulunuyordum. Niçindi bu incelemeler bilmiyorum, amaçsız. Çünkü dağınık konular üzerine. Öykü böyle başlıyor. Çok zengin bir karı koca tanır. Çok geniş sarayları, evleri, salonları birbirlerine dar ederler. Zindan ederler ve durmadan ev bize dar geliyor diye odaları arttırır, evi yükseltir, genişletir, daha başka evler yaparlar. Yine dar gelir. Genişleme yapıldıkça daha darda kalırlar. Seyyah kocaya sorar, koca anlatır. Anlattığı meraldir. Evlenmeden önce nasıl kocasıyla aynı yatakta yatmak istediğini, yüreğinin ateşini, kılcal damarlarının ateşini duymak istediğini söylerken, özel kokulu kocam derken, ayrı yatak der ve gittikçe ayrılırlar. Ayrı yerlere geziye giderler, yine sıkışıktırlar. Seyyah bir sahra helasına benzer, yerde yaşlı karı kocayı bulurken. Bir kişinin sığışamayacağı yerde rahattırlar. Yerleri bile artar konukları için. Vakıf 15 Ağustos 1986 Cuma saat 18.30 Kurban Bayramı arefesi. Ya dün ya önceki gece yatakta çok güzel bir çocuk öyküsü aklıma gelmişti. Oyun da olabilirdi. İzleyi aklımda. Güzelin yararlı olunca daha güzel olduğu, yararsız güzelin güzel de olmadığıydı ve güzellik salt güzellik için değil, güzellikle birlikte yararlılık için tezini anlatacaktım. Ama konusu olayları neydi büsbütün unutmuştum. Ne güzel bir konuydu. Düşündüm düşündüm bulamadım. Kaç kez, kaç yüz kez böyle oluyor unutmam sanıyorsun ve unutuyorsun. Hemen yazsana bir yere. Hey aptal ihtiyar. Vakıf 20 Ağustos 1986 Çarşamba saat 17.45. 20 Ağustos 1986 günü Cumhuriyet gazetesinde gördüm yukarıdaki ölüm ilanını. 9 Ağustos'ta da Hürriyet'teki hanımın ölümü, şu birkaç ay içinde yakınlarımın, yaşıtlarımın üst üste ölümleri. Haldun Taner, Mehmet Seyda. Artık işin safsaklanacak yanı kalmadı. Durmadan, durmadan, hiç durmadan çalışmam ve yazmaya borçlu olduklarımı yazmam gerekiyor. Evet ama gücüm, eski gücüm kalmadı, yoruluyorum. Hele bu vakıf, ah bu işçiler, ah hırsız yönetmenler, yazarlığıma yardımdan çok engel oldular. Muvaffak şerefi yine benim dilerime koyabilirim. Birlikte öldüklerimize de. Birlikte öldüklerimize koymam daha iyi olur. Böyle gelmişe de girebilir. Eskiden ölüm ilanlarına bakmazdım. Yine de bakmıyorum ama nedense böyle gözüme çarpmaya başladı. Zamanın kalmadı Aziz, kalmadı. Daha 8 cilt böyle gelmişler yazılacak. En az yazılacak notları hazır, 20 oyun var. Çocuk romanları var, pek çok roman, birçok öykü. Dayan Aziz, dayan. 26 Ağustos 1986 Salı. Dün 6-7 Eylül'ü bitirdim. Saat 3.30'da yatmıştım. İzmir uçak biletim saat 13'teydi. Erken yola çıktım. Saat 10.30'da havaalanındaydım. İzmir uçağını anons edince hostese yer alabilir miyim diye sordum. Yer buldular. 11.15 uçağıyla biraz gecikerek İzmir'e geldim. Havaalanında Ertuğrul karşıladı. Doktor Alparslan Berktay, İlhan Berktay'ın amcası ile karşıladı. Arabayla fuara götürdüler, standı gördüm. Sonra Güralp'in teyzesine anahtarı almaya uğradım. Kapıcıya vermiş. Arabayla getirdiler. Ertuğrul'un süpermarketinden beyaz peynir, kaşar, zeytin, ekmek aldım. Ev temizlenmekteydi. Hemen bir şeyler yedim. Yanımda marmelat da getirmiştim. Yıkandım, hemen yattım, uyudum. Kalktığımda saat 18'di. Ev temiz olmuş. Ertuğrul geldi, tıraş oldum. Doktor Alparslan Berktay aşağıda arabasıyla. Fuara gittik. Demirtaş. Not burada kesilmiş. Vakıf 17 Ekim 1986 saat 8.52. İki düşüm var ki onları gerçekleştiremedim diye çok üzülüyorum. Bundan sonra da gerçekleştirmeye zamanım da olanağım da kalmadı. Yazık. Gözüm açık gideceğim. Dedikleri şey işte bu. İkisi de çocukluğumdan beri sürüp gelen imgelerimdi. Yıllarca o imgeleri gerçekleştirmek umuduyla yaşadım. Yakın yıllara dek bu iki imgemin tasarımlarını yazar çizerdim. İki düş, biri tiyatro kurmak, biri orman yapmak. Küçük, sıcak, sevimli bir tiyatro salonu. 200-250 kişilik. Öbürü de küçük bir ormanım olsun isterdim. Çok küçük bir orman, ormancık. 200-300 dönüm kağır kıraç bir araziye, kayalık tepelik yerlere kurabilirdim ormancığımı. Bu orman düşüne ben ne çok zamanımı verip mutlu olmuşumdur. Ormanda yollar, kuşlar, kovanlar, geyikler, cerenler, dağ evleri ve daha neler olacaktı. Tiyatromda kendi oyunlarımı kendim sahneleyecektim ve bu beni daha çok oyun yazmaya zorlayacaktı. Ormanda, tiyatroda Nesin Vakfı'nın olacaktı. Tiyatro için ayrı bir vakıf kurmayı da düşünüyordum. Parasal sıkıntıya düşen ödeneksiz, ilerici yenilikçi tiyatro toplulukları vakfın tiyatrosundan yararlanacaklardı. İnsan için yaşlanınca zor ve acı olanı, gerçekleşmiş olanların elinden gitmesi, yitmesi değil, bundan çok daha acısı düşsel umutların kaçtığını anlamasıdır. 71 yaşımın son aylarında bunca yıllık düşün gerçekleşemediğini anlamak ne acı. Böyle söylüyorum ama yine de içimin içinde çok çok gizli bir yerimde ormanımla tiyatromu gerçekleştirebilirim diye bir umut ışığı zaman zaman yanıp sönüyor. Değil mi ki yaşıyorum? Öyleyse düşleyeceğim, umacağım. İnmeden hastanedeyken iyileşmeye yüz tutunca küllenmiş tiyatro ateşi yeniden yalazlanmıştı. Hemen her gün ziyaretime gelen Üçgül'e anlatırdım konuyu, tasarılarımı. Ama ona belki gerçekçi olduğundan tiyatro düşümün coşkusunu geçirtemedim. O sevi sürseydi ve Üçgül o düşün zamanı olup coşkumu paylaşsaydı belki tiyatro düşü gerçekleşebilirdi. Ey sevi, iyilik kötülük, güzellik çirkinlik, doğruluk yanlışlık, sen nelere kadir değilsin. 13. ayrımın sonu sayfa 173.